Ayrım 10.
Üçüncü bölüm. Çocuğun duygusal ve toplumsal gelişim evreleriyle suçluluk ilişkisi. Çocuğumuzu tanıyor muyuz? Çocuk suçluluğunun ön koşulları. Kalıtımsal biyolojik etkenlerle çocuğun gelişim evrelerine ilişkin özellikleri bilmemekten doğan eğitim hatalarının çocuğun suçluluğunun ön koşullarını oluşturduğu görüşündeyiz. Bu etkenler toplum ve yakın çevre koşullarıyla birleşerek çocuğu suçlu davranışa iten önemli bir uyarım olmaktadır. Bilindiği gibi insan doğumundan ölümüne dek gelişimini belirli dönemler içinde sürdürür. Çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve yaşlılık olarak bilinen bu dönemler birbirinden kesin sınırlarla ayrılmamıştır. Her evre bir önceki evrenin etkisinde oluşur ve bir sonrakini etkiler. Bir başka deyişle çocukluk ergenliği, ergenlik erişkinliği büyük ölçüde etkiler. Bu dönemlerin birinden diğerine geçiş sadece bireyin bedensel gelişimiyle ilgili olmayıp duygusal, toplumsal, ekonomik ve kültürel etkenlerin rol oynadığı bir oluşum ve gelişimdir. Öte yandan her dönem kendine özgü ve belirli bedensel, duygusal ve toplumsal özellikler taşır. Anne-bebek ilişkisi. 1 yaşına kadar çocuk diğer insanlara, özellikle annesine bağımlıdır. 1 yaşına geldiğinde çevresini yalnız başına keşfedebildiği halde, çocuk bu dönemde güven temeline bağlı anne desteğine gereksinim duyar. İlk yıl içinde anne ile çocuk arasındaki duygusal ilişkiler tüm gelişmenin temelini oluşturur. Çocuğun zihinsel yaşamı şekillenmeden önce dış dünyayı duyguları yoluyla tanır. Ancak anne-çocuk arasındaki başarısız ilişki bu tanıma ve kavramayı geciktirebilir ya da durdurabilir. Annenin çocuğu kendi sütüyle beslemesi ve bu sırada onunla kurduğu bedensel yakınlık çocuğun duygusal gelişimini etkiler. Anne-çocuk ilişkisinde annenin sıcaklığı ve teninin kokusu gibi etkenler de çocuğu duygusal açıdan uyarmaktadır. İlk yıl içinde çocuk her şeyden ancak annesinin kendisine verdiği biçimde haberdar olur. Bu evrede çocuk için büyük önem taşıyan duygusal besiyi veren annenin yapısında da bazı değişmeler söz konusudur. Annelik döneminin bu başlangıç evresinde özel bir duygusallık vardır. Bu duygusallığın arkasındaki ruhsal yönelticiye annelik görevlerini bulduran, yaptıran ve çocuğu sevdiren içgüdüle annelik içgüdüsü denir. Bilinç altında yer alan annelik içgüdüsünün bedene yansıması, fizyolojik işlevlere çevrilmesi olayında prolaktin iç salgısının rolü büyüktür. Sadece süt bezlerinin süt salgılaması değil, annenin çocuğu araması, özlemesi, onu sevmesi de bir ölçüde bu iç salgının etkisi altındadır. Öte yandan anneliğin içgüdüsel ya da doğuştan gelen bir temeli bulunsa da öğrenmeyle çok ilgili olduğunu gösteren kanıtlar vardır. Çünkü içgüdüsel davranışlar öğrenmenin etkisinde kalmaktadır. Bunun için ilkel öğrenme ögesi hayvanın yapacağı ilk tepkinin uzantısında yer almalıdır. Buna basımlama, imprinting denir. İlk kez bunu Lorenz, yabani kaz yavruları üzerinde yaptığı gözlemlerle kanıtlamaya çalışmıştır. Yumurtadan çıkan yabani kaz yavruları, gördükleri ilk canlı varlığı izlerler. Bu varlık genellikle annedir. Yapay olarak kuluçka makinesinde yetiştirilen yavrular, aynı şekilde bir insanı izleyebilirler ve zihinlerine insan imgesi, imajı yerleştiğinden bundan böyle kendi türlerine ait diğer kuşlara ilgi göstermezler. Anne yoksunluğu. Bebek için anne dünyanın tümüdür. Bebekler annelerinin zaman zaman gideceğini ama yeniden görünebileceğini öğrenirler. Bu dönemde bebeğin paniğe kapılmadan annesinden uzaklaşabilmesi için anne ile kurduğu ilişkiye güvenmesi gerekir. Çünkü annelik işlevinin niteliği kadar sürekliliği de çocuktaki güven duygusunu etkiler. Çocuğa bakan kişinin sık sık değişmesi çocukta tedirginlik yaratır, güven duygusunu sarsar. Annenin çocuğun yaşamından çekilmesi onda büyük yankılar yaratır. Yerini tutacak bir kimse bulunmaksızın anneden yoksun edilirse, süt çocuğunun gelişmesi sarsılabilir ve çocuk insanlarla ve tüm dış dünyayla ilişkisini yitirmiş bir duruma girebilir. Fransa'da çok iyi koşullar içindeki bir bakım evinde 9-12 aylıkken annesinden ayrılan 123 çocuk üzerinde Dr. Spitz tarafından bir inceleme yapılmış ve başlangıçta anneleri tarafından bakılan bu çocukların gelişmelerinde anneden ayrıldıktan sonra bir takım değişiklikler olduğu görülmüştür. Bunlar şöyle özetlenebilir. Bir ay süreyle anneden ayrılan çocuk her dakika ağlar ve mızmızlaşır. Kendisine kim yaklaşırsa ona sarılır ve bırakmak istemez. 2 aylık bir ayrılıştan sonra çocuk başkalarıyla ilişki kurmak istemez. Yanına yetişkinler yaklaştığında onlardan uzaklaşmaya çalışır ve endişe belirtileri gösterir. Umutsuzca haykırarak ağlar ve onu yatıştırmak, avutmak olanaksızdır. Bu çocukların zamanla beslenmeleri de düzenini kaybeder, çoğu zaman çocuğun kilosu azalır, gelişmesi durur. Anneden ayrılık 3 ay sürerse durum tümüyle değişir. Çocuk günün büyük bir bölümünü yüzük oyun yatmış olarak geçirir. Çevresiyle ilişkisini keser ve her türlü ilişki kurma girişimini yanıtsız bırakır. Başka insanlarla duygusal alışverişte bulunmadığı için çocuğun ifadesi donuk bir hal alır. Ağlama kesilmiştir. Ölüm sessizliği egemendir. Bir tür tehlike işaretidir bu ve çocuk giderek bir ruh çöküntüsüne gömülür. Eğer önlem alınmazsa ruhunda tedavisi olanaksız yaralar açılacaktır. Çocuk kilo kaybetmeye başlar, uyku uyuyamaz, hastalanır. Direncini yitirdiğinden büyük bir kolaylıkla mikrop alır, bunun da ötesinde sık sık ötesini berisini bir yere çarpar, yaralanır, kısacası kolayca kazalara uğrar. Ayrılığın 4. ayında bu süreç vahimleşmeye yüz tutar. Yüz ifadesi donuklaşır, çocuk hareketsiz bir bakışla gözlerini uzaklara diker. Zihin bulanıklığını andıran bir donukluğa kapılmış gibidir. Çocuğun ağlamaları bağırma şeklini alır. Gelişme düzeyi annesinden ayrıldığı düzeyin altına inmeye başlar. Özetlenirse doğumdan kısa bir süre sonra anneden ayrılıp yatılı yuvalara yerleştirilen bebekler iyi bakılıp beslenseler de gelişim bozuklukları gösterirler. Bedensel ve ruhsal gelişmeleri açısından yaşlarına göre geridirler. Bu çocuklar uyarımlara geç cevap verirler, çevrelerine ilgisiz kalırlar, boş ve donuk, apatik bakışlarla bakarlar. Ender olarak gülümserler, hastalıklara dirençleri azdır. Geç yürürler, geç konuşurlar. Kelime bilgileri sınırlı olan bu çocukların zihinsel gelişmelerinde de durgunluğa rastlanır. Bu tür koşullardan kaynaklanan zeka gerilikleri, sosyal debil ya da pseudo-debilite olarak tanımlanır. Anımsatalım, debil, özel eğitimle belli şeylerin öğretilebildiği zeka düzeyidir. Profesör Doktor Şemin'e göre bu durumdaki çocuklar için alınabilecek önlemler şunlar olabilir. Çocuğun anneye dönmesi o kadar beklenmedik bir sonuç yaratır ki çocuktaki değişikliğe inanmak için bunu görmek gerekir. Mahvolmak üzere bulunan bu çocuklar annelerini bulunca büyük bir hızla yitirdikleri hayatiyeti kazanırlar, yaşama yeniden dönerler adeta. Öyle çocuklar görülmüştür ki annelerine kavuştuktan 12 saat sonra tanınmayacak derecede değişmişlerdir. Bu çocukların eski hallerini bulmaları için en çok 2 haftalık bir süre anneleriyle birlikte olmaları şarttır. Annenin dönüşüne olanak bulunmadığı durumlarda ruh çöküntüsüne doğru gitmekte olan bir çocuk için yapılacak şey, annenin çocukta bıraktığı boşluğu dolduracak birisini bulmaktır. İlk ay içinde hemen buna başvurulursa çocuğu kurtarmak hiç de güç olmaz. Bu ayrılık döneminde çocuğun kendisine her yaklaşana sarılmasından yararlanmak gerekir. Ancak her şeyden önce annenin yerini alacak kişinin çok dikkatli seçilmesi gerekir. Hatta çocuk belirli bir süre sonunda seçilen kişiyi sevmezse onu değiştirmek konusunda tereddüt göstermemelidir. İkinci olarak bu çocuklar her zaman hareket etme olanağına sahip bulunacak koşullar içinde büyütülmelidir. Onları çevresi parmaklıklı karyolalar içinde bırakacak yerde, serbestçe hareket etmelerini sağlayan yerlere bırakılmalıdır. Hareket etme olanağına sahip bulunan çocuk, annesinin yerine geçecek kişiyi, bu çok ilkel bir biçimde de olsa, açıkça gösterebilir. Aslında çocuğa hareket etme serbestliğini vermek, gelişmenin meydana geldiği değişik alanlarda durmasını önlemek için zorunludur. Annesini kaybeden çocuğun hayatiyetini sürdürmek için yapılacak üçüncü şey ona yeterince oyuncak vermektir. Kuşkusuz oyuncak hiçbir zaman annenin yerine geçemez. Ancak çocuğun gelişmesinin durmaması için oyuncak çocuğu harekete geçirir, faaliyete özendirici bir rol oynar. Gelişmiş ülkelerde bakım ve eğitimin daha üst düzeyde bulunduğu kurumlarda bile, özellikle 1 yaşından önce anneden ayrılan çocuklarda görülen olumsuz sonuçlar nedeniyle anasız babasız bebeklerin öksüzler yurduna bırakılması yerine koruyucu ailelerin yanına yerleştirilmesi yoluna gidilmektedir. Ülkemizde de okul öncesi dönemindeki çocukların eğitimi konusunda 1961 yılından bu yana Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile UNICEF arasında yapılan bir anlaşma uyarınca koruyucu aile bakımı başlatılmış bulunmaktadır. Koruyucu ailelerin seçimi, çocukların yetiştirilmesi ve izlenmesi işleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü'nce yetiştirilen uzmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. 1973 yılına kadar 307 çocuk koruyucu aile bakımına verilmiştir. Halen Ankara, Adana, İstanbul ve İzmir'de 400'ün üstünde aile koruyucu aile görevini yapmaktadır. Salma Freiberg bir yapıtında 1940'da İkinci Dünya Savaşı nedeniyle ana babalarından ayrı kalan çocuklardan söz eder. Çocuk bakım yurdunda Anna Freud ve Dorothy Burlingame gibi dünyaca ünlü uzmanların eğitim ve denetiminde bile çocuklar ana babadan yoksun kalma nedeniyle gelişim bozuklukları göstermişlerdir. Yapılan araştırmalar ana baba kaybının uyum bozukluğu kadar davranış bozukluğunda da etkili rol oynadığını göstermektedir. İntihar girişiminde bulunan ve çeşitli bunalım belirtileri gösteren hastaların büyük bir bölümünün ilk çocukluk yıllarında annelerini kaybettikleri saptanmıştır. Aslında anneden yoksunluk geniş kapsamlı bir kavramdır. Genel anlamda kısmi ya da tüm yoksunluğu içeren bu kavram, annenin varlığına karşın çocuğuna yeterince sevgi iletememesi durumunu da kapsar. Kısmi yoksunluk beraberinde endişe, aşırı sevgi gereksinimi, güçlü bir intikam duygusu ve bunlardan doğan suçluluk davranışı bunalımını getirebilir. İç dünyasındaki zorlukları bu tür tepkilerle ortaya koyan çocuğun sinir sisteminde bozukluklar, davranış ve kişilik yapısında dengesizlikler görülür. Anneden ayrı kalma ve suçlu kişilik yapısı. Bowlby, karakterin şekillendiği ilk 5 yıl içinde anneden ayrı kalmanın çocukta suçlu kişilik yapısının oluşumunda en büyük etken olacağını ileri sürer. Araştırmasında Bowlby, mala ilişkin suçlulardan oluşan deneklerinin %40'ının ilk 5 yıl içinde annelerinden ayrı kaldıklarını saptamıştır. Hükümlü gençler üzerinde gerçekleştirdiğimiz araştırmada, suçlu deneklerimizin %47.6'sının çeşitli nedenlerle anne ve babalarından ayrı kaldıkları, %22'sinin de parçalanmış ya da eksik ailelerden geldikleri görülmüştür. Araştırmamızdan elde ettiğimiz bir başka bulgu da suçlu deneklerimizin %60'ının ortanca çocuk olmaları nedeniyle ailelerinden yeterli düzeyde ilgi ve sevgi görememe olasılığının söz konusu oluşudur. Erikson, yaşamın ilk 18 ayını güven ya da güvensizlik evresi olarak tanımlar. Bebeğin gereksinmelerine annenin yerinde ve zamanında yönelebilmesi, onun sıkıntılarını giderebilmesi, onun sözsüz dilini anlayabilmesi, anne ile bebek arasında kurulan karşılıklı anlayış ve güvenin temelini oluşturur. Bebek, annesiyle olduğu zaman iyiyim gibi bir rahatlık ve huzur duyar. Annesi onu anlayıp acısını giderdiğine göre seviliyordur ve bakılacaktır. Bu temel duygunun gelişmiş biçimleri, ileriki yıllarda kişilerle kurduğu ilişkilerde görülür. Güvenen kişi kendisinin ve başkalarının gözünde bir değer taşıdığını bilir. Dolayısıyla başkalarıyla rahattır, sever ve sevilir. Bebekte bu duyguyu oluşturamayan anneler güvencesiz kişiler yetiştirirler. Özetle Erikson'a göre ilk 18 aylık dönem içinde bebeğin temel bağımlılık gereksinimleri karşılanmışsa, çocuk kendini kişilik gelişimi için ikinci evreye hazır hisseder. Tam tersine bu gereksinmeler yeterince karşılanmamışsa çocuk öteki evrelere geçemeyebilir. son çocukluk dönemi, çete çağı. Son çocukluk çağına toplumsal bilincin çok hızlı geliştiği bir dönem olması nedeniyle çete çağı, gang age adı verilir. Aslında çeteler son çocukluk yıllarının normal toplumsal gruplaşmalarıdır. Çete, dışarıdan herhangi bir yardım görmeyen ve sosyal bir hedefi olmayan, kendiliğinden oluşan yöresel bir gruptur. Ortak bilgilere sahip çocukların oluşturdukları oyun gruplarıdır. Anne babaların, öğretmenlerin ya da gençlik liderlerinin herhangi bir desteği olmadan çocuklar tarafından kurulmuştur. Bu gruplar, çocukların kendi gereksinmelerine uygun bir toplum meydana getirmeleri için kendiliğinden bir çabanın sonucu oluşurlar. Çete, otorite nedeniyle yetişkinlere düşman olmayabilir. Bununla birlikte çeteler ne yetişkinin onayına gereksinim duyar ne de dışarıdan herhangi bir kontrole bağımlı olmak isterler. Onlar kendi otoritelerini kendileri sağlarlar. Batıda amaçsız, çocukça suç işleyen çocuk çeteleri toplumsal bir sorun oluşturmaktadır. Ülkemizde bu anlamda çocuk çeteleri pek sık görülen bir olgu değildir. Bizde bu yaş grupları daha çok oyun grupları, klikler olarak adlandırılırlar. Kolektif ve kurallı oyunların egemen olduğu çocukluğun son dönemlerinde çocuklarımızın organize oyunlar için mahalle ve sokak aralarını seçtiklerini görmekteyiz. Büyük kentlerde yaşayan çocuklarımız için ne yazık ki yeterli oyun alanları bulunmamaktadır. 6 yaşından 8 yaşına doğru grup oyununda giderek bir artma görülür. Bu değişmeye koşut olarak toplumsallaşmada da belirgin bir artış meydana gelir. Çocuk daha az bencil ve saldırgan, buna karşılık daha fazla grup bilincine sahip ve yardımsever olur. Tipik bir çocuğun oyun grubu ya da çete grubu, ortak ilgileri olan çocuklardan oluşur. Bu grubun temel amacı hoş vakit geçirmektir. Yapılan bazı araştırmalar, neşeli, iyi, arkadaşça olmak, ilgi ve zevk benzerliği, yakın oturmak gibi etkenlerin arkadaş seçiminde önemli etkenler olduğunu göstermiştir. 6-7 yaşından itibaren kızlar ve erkekler kendi cinslerinden oluşan küçük gruplarıyla birlikte oynamaktan büyük bir zevk duyarlar. Yaklaşık olarak 7 veya 8 yaşlarından 11 ya da 12 yaşlarına kadar olan son çocukluk çağında söz konusu çocuk grupları 6 kişiden 10 kişiye kadar yükselir. Fakat bu gruplar üyelik bakımından hala kesinleşmiş ve mükemmelleşmiş değildir. Grup giderek kendi hareket tarzının kurallarını geliştirir. Bu, üyelerin hile yapmadan oynamalarını sağlamak, grubun giriştiği işte herkesin kendi payına düşen işi yapmasına olanak hazırlamak şeklinde gerçekleşir. Yaşın artmasıyla birlikte hem çocuğun ilişkide bulunduğu grubun büyüklüğünde hem de grup projelerinin süresinde bir artış vardır. Oyun grubu zamanla çocuğun yaşamına hükmetmeye başlar. Ona bir takım kavramlar kazandırır. Bunlardan bir bölümü doğru, bir bölümü yanlıştır. Bir gruba ait olma, çocuğa sadece arkadaş ve eğlence sağlamakla kalmaz, fakat aynı zamanda ona gurur ve statü duygusunu da verir. Sonuç olarak çocuk, grubuna karşı güçlü bir bağlılık duygusu beslemeye başlar. Tek başına ele alındığında, kolektif oyun faaliyetinin çocuğu bencillikten kurtarması, işbirliğini geliştirmesi ve insanların birbirlerine gereksinmeleri olduğunu göstermesi bakımından önemi büyüktür. Ergenlik, ergenlikte toplumsallaşma. Hollingshead, ergenliği, bireyin içinde bulunduğu toplumun onu artık bir çocuk gibi görmeyi bıraktığı, fakat ona henüz yetişkin statüsünü, rolünü ve işlevini tümüyle vermediği yaşam dönemi olarak nitelendirir. Ergen, toplumda prestij kazanmaya ve statü sahibi olmaya gereksinme duyar. Toplumsal uyum geniş ölçüde bu gereksinimin karşılanmasına bağlıdır. Ergenlik yılları bir anlamda toplumsal gelişim ve uyum yılları olarak da nitelenebilir. Toplumsal uyum zamanla kazanılmaktadır. Bu uyum ergenlik döneminde bazı deneyimlerle gelişir. Bu devrede birey kendi cinsinden oluşturduğu grup içinde faaliyetlerini düzenlemeye çalışır. 11-20 yaş dilimleri arasındaki ergenlik çağı, kişiliğin toplumsal nitelik kazandığı bir arayış dönemidir. Bu arayış içinde ergen, kim olduğunu, neye değer vereceğini, kime bağlanıp inanacağını, amacını bulmaya çalışır. Çevresinde daima onun gibi olmak istediği kişiler arar. Böylece özdeşleşme, identification yaparak kişiliğine biçim verirken yetiştiği çevrenin ekonomik ve sosyokültürel koşullarının etkisi altında sorumluluk ve özerklik arasında denge kurmak ister. Zamanla karşıt cinse karşı duyulan antagonizmin, husumet yerini ilgi alır. Bu ilgi erkeklerde genel olarak 16 yaşından sonra gelişir. Ergenlik dönemi sonunda toplumsal davranışlarda olgunlaşma ve grupta genişleme görülür. Bu dönemde birey ait olduğu gruba fazla önem verir. Grup normlarına uymak için büyük bir çaba harcar. Bu uyum yalnızca dış görünüş ve davranışları değil, aynı zamanda fikirleri de kapsar. Birey genel olarak grubun benimsemediğini beğenmez, yapmadığını yapmaz. Grup normlarından ayrılmaktan çekinir. O, grup standartları doğrultusunda gereksinme ve isteklerine doyum sağlamak amacıyla sürekli faaliyet girişimlerinde bulunur. Buna karşın having served, ergenin iç dünyasında kişisel duygu ve düşüncelerinde oldukça bağımsız olduğunu söylemektedir. Ergen, içinde bulunduğu grubun idealleri ve sosyal standartlarıyla kendi davranışını değerlendirme durumundadır. Onun başarısı, yeteneklerini, dürtü ve ilgilerini grup istekleri doğrultusunda yöneltmesi yoluyla gerçekleşir. O, ancak bu şekilde başarılı ve kabul edilmiş bir birey olur.